Ayrım 28. Hırsız Clive Cussler. Sayfa 356. 50. Kısım. Hermann Wagner Berlin'deki İmparatorluk Sarayı'na muzaffer bir havayla vardı. Saray vestiyerinde melon şapkasını bıraktıktan sonra Kaiser II. Wilhelm'in bir üst kattaki özel taht odasına çıktı. Kaiser Alman başarısının doruk noktası olan bir düzeneğin nihai gösterisini izlemeleri için üst rütbeli subaylar, önde gelen sanayiciler ve bankerlerden oluşan seçkinleri saraya çağırmıştı. Yüzlerinde düello yara izleri olan iki general bankere hor gören gözlerle baktılar. Wagner bu kibirli aristokratları hiç aldırmadı. Kaiser doğruca yanına gelip elini sıkınca da büyük bir mutluluk duydu. ''Gerçek bir Alman yurtseverine bakın.'' dedi Kaiser. ''Nasıl bir iş başardığını şimdi göreceksiniz. Başlayın.'' Görevliler hemen bir sinema perdesi, akustik hoparlörler ve çok büyük yeni bir film projektörü getirdiler. Işıklar kızıldı. Majesteleri Kaiser tahtına oturdu. Odadakiler Kaiser Wilhelm'in kolunun altında köpeğiyle aynı odaya giriş filmini seyretmeye başladılar. Perdedeki imparator ağzını açıp konuşmaya başladığında ve söyledikleri akustik hoparlörden çıktığında Hermann Wagner generallerin yaralı yüzlerindeki ifadeye bayıldı. Artık Kaiser'in gözdeleri askerler değildi. O gün diye başladı Kaiser'in görüntüsü, ses projektörün takırtısını bastıracak kadar güçlüydü. O gün Almanya'nın başlangıcı olacak, sonu değil. Zafer sadece askerlere bağlı değildir. Hermann Wagner gözlerini kapadı. Bu sözleri ezbere biliyordu. Filmin kurgusunu kendisi yapmıştı. Bu işlerde çok becerikliydi. Ayrıca çok zekice bir katkıda bulunmuştu. Kaiser konuşmasını bitirdikten sonra köpek kameraya doğru havlıyor, Kaiser de onun başını okşuyordu. Filmi izleyen milyonlarca insan imparatorlarının da sıradan Almanlar gibi hayvansever olduğunu görüp duygulanacaklardı. Zafer Almanya'nın müttefiklerini Almanya saflarında savaşmak için ikna etmeye de bağlıdır. Almanya düşmanlarını birer birer yok. Kaiser'in sözleri bir kahkaha tufanıyla kesildi. Gergin kahkaha sesleri hemen bastırıldı. Wagner gözlerini açınca dehşet içinde kaldı. Filmde Kaiser'in konuşması sürerken köpek kameraya doğru havlıyordu ama bu mümkün değildi. Köpek Kaiser'in konuşması bitene kadar havlamayacaktı. Ne olduysa üst üste olması gereken ses ve film şeritleri birbirlerinden ayrılmıştı. Kaiser hışımla tahtından inip dışarıya çıktı. Generaller de peşinden gittiler. Oda boşalınca Hermann Wagner şaşkınlıktan donmuş bir halde kala kaldı. Bu terslik nasıl olmuştu? Tek başına kapılara doğru yürüdü. Donar planı fiyasko olmuş, kendi kariyeri sona ermişti. Bir saray hizmetçisi peşinden koşarak geldi. ''Şapkanız Herr Wagner, şapkanız.'' Sarı saçları örgülü minik bir kızdı. Hayatının en kötü gününde bile nazik olan Hermann Wagner kıza teşekkür edip ''Ne kadar keskin gözlü bir kızsın.'' diye iltifat etti. Hatta ona bir gümüş sikke bahşiş verdi. ''Teşekkür ederim Herr Wagner.'' Teşekkürlerini ifade ettikten birkaç dakika sonra dedektif Pauline Grantzau iyi haberi telgrafla Isaac Bell'e bildirmek üzere saraydan çıktı. Son söz. Büyük savaştan sonra Newcastle upon Tyne. Dul bayan Skelton'ın dul bayan Farquhar'la evlenmesi Newcastle upon Tyne'da herkesi memnun etmişti. Boer Savaşı'nda hemşirelik, Büyük Savaş'ta da bir askeri hastanede başhemşirelik yapmış olan kuzguni saçlı bayan Skelton hala güzel bir kadındı. Ve Sven Hunter tersanesi yakınındaki Marysmith Arms adlı çok popüler barın sahibiydi. Centilmen karakteriyle herkesin hayranlığını kazanmış olan Bay Farquhar usta bir zanaatkardı ve efsanevi transatlantik hala dünyanın en hızlı gemisi Moritania'nın kazanlarının kömür yerine mazot yakması için dönüştürüldüğü Sven Hunter tersanesinde ustabaşıydı. ''Sana bir şey getirdim.'' dedi Bayan Farquhar yağmurlu bir akşam vardiyasından barın üstündeki evlerine geldiğinde. ''Gerek yoktu.'' dedi karısı, ''her ne kadar hoşuna gittiyse de paranı daha dikkatli harcamalısın.'' Farquhar muşambaya sarılı bir paketi karısının eline tutuşturdu. Bana tek peniye bile mal olmadı. Buna şaşırmadın dedi kadın. Paket kömür tozuyla kaplıydı. Açmayacak mısın? Farquhar ona daha önce bir ucunu açtığı köşeyi gösterdi. Karısı muşambayı sıyırınca içinden süslü bir zarf çıktı. Bu nedir? İşçiler bir kömür sandığının arkasında bulmuşlar. Yıllardan beri oradaydı herhalde. Bakalım içinde ne varmış. Sen bakmadın mı? Hayır, sana sakladım. Bayan Skelton zarfın kapağını açınca son derece süslü kalın bir parşömen kağıt gördü. Farquhar daha yakından bakmak için sokulup elini karısının omzuna dayadı. Gerçek altın gibi görünüyor. Altın varak. Ne yazıyor? Kendisi gözlüksüz hiçbir şey okuyamazdı ama karısının mavi gözleri hala keskindi. Bir düğün davetiyesi. Gemide. Bu çift gemide evlenmiş. Bayan Skelton neşe içinde baktığı davetiyenin arkasını çevirdi. Bu da nesi? Tuhaf sayılar ve şekiller var. Bana Yunancı gibi geldi. Bayan Skelton davetiyeyi özenle zarfın içine yerleştirdikten sonra tekrar muşambasına sardı. İstemiyor musun diye sordu Bay Farquhar. Çok güzel. Sana bunun için bir çerçeve yapabilirim. Bunu doğruca Connard şirketi ofisindeki Bay Thomas McGee'ye götür. Bu çifti bulup paketi onlara göndermesini istediğimi söyle. Bay McGee'yi tanıyor musun? Benim bir barım var Bay Farquhar, herkesi tanırım. Çabuk ol, ben çayını ısıtırım. Acelenle. Gelecek ay evlilik yıl dönümleri. San Francisco. Nobile'da 1906 depreminden ve yangınından sonra ayakta kalabilen birkaç malikaneden birinde Isaac Bell karısıyla konuşuyordu. Gözlerim eskisi kadar keskin olmayabilir ama eğer yanağında sandığın gibi bir kırışıklık var mı diye bakmamı istiyorsan daha aydınlık olan şuraya kucağıma gelmen gerekecek. O sırada bir çocuk içeriye girdi. Sabah postasını kanepede onların yanına bıraktıktan sonra koşarak çıktı. Mario'nun yanağındaki kırışıklık iddiasını inceledikten sonra birlikte gelen postayı gözden geçirdiler ve Moretanya'nın ait olduğu Cunard şirketinden gelen büyük bir zarf gördüler. ''Kaptan Turner'dan mı?'' diye sordu Marion buna ihtimal vermese de. Onca yıl boyunca Turner her evlilik yıl dönümlerinde onlara kart atardı. Ama savaştan sonra emekli olmuş, Lusitania'nın torpillenmesi olayında haksız yere suçlanınca da üzüntüsünden inzivaya çekilmişti. Bell zarfı botundan çıkardığı bıçakla açtı. Zarfın içinde Cunard şirketi yöneticisinden bir not vardı. Şirketimiz bundan hoşlanacağınızı düşündü. Zarfı bulan kişi Newcastle'daki Swan tersanesinde Moretanya'nın dönüştürülmesinde çalışan Bay Alec Farquhar, size gönderen kişi ise Bayan Alison Skelton'dır. Yönetim kurulu başkanımız da benimle birlikte evlilik yıl dönümünüzü candan kutluyor. Isaac ve Marion gemi matbaasında özenle hazırlanmış zarfı hemen tanıdılar. Davetiyenin verildiği kişinin ismi nemden biraz silinmiş gibiydi. ''Bu kimindi acaba?'' diye sordu Marion soluk harfleri daha yakından görmek için eğilerek. ''Tanrım, bu Clyde Lynch'in davetiyesi. Zavallı Clyde.'' Marion davetiyeyi zarftan çıkardı. Bu biraz daha az hasar görmüştü. ''Ne kadar hoş, tekrar evleniyormuşuz gibi oldu.'' ''Arkasında ne var?'' diye sordu Isaac Bell. 5 yıl sonrası New York City'de Broadway'deki Strand Tiyatrosu. Isaac Bell, Marion'un yeni filmi olan Dinle Bak New York adlı komedinin başarılı gala gecesinde şampanya kadehini kaldırırken lobideki jetonlu telefonda eleştirisini dikte ettiren bir film eleştirmeninin söylediklerine kulak misafir oldu. Marion Bell'in Dinle Bak New York'u kaçak içki satılan yerler, revü kızları ve gangsterler hakkında olağanüstü bir film. Fakat her ne kadar bu sesin film üstüne elektronik olarak kaydedildiği yüksek duyarlılıklı ilk konuşan film olsa da ve The Jazz Singer'dan daha kaliteli de olsa izleyiciler yine de yönetmenin James Cagney ve Edward G. Robinson'ı replikler için bir mikrofon altına yerleştirmiş olduğu gerçeğini göz ardı edemiyorlar. Isaac Bell kadehini masaya bıraktı. Marion onu durdurmak için kolunu tuttu. Isaac, nereye gidiyorsun? O adamın burnuna bir yumruk atmaya. Bir eleştirmeni yumruklamak yerine, ki bu benim bir sonraki filmimin eleştirilerini de çok etkileyebilir, istersen bu filmi yapmamı sağlayan planların sahibi Clyde Lintz'in şerefine kadeh kaldıralım. Her ne kadar konuşan filmler Clyde'ın umduğundan çok karmaşık olduysa da. Marion tatlı bir gülücükle Bell'in öfkesini soğuttu. O sırada eleştirmen de geri adım atmıştı. Herkes konuşan filmler sisteminin hızla gelişeceği konusunda hemfikir diyordu adam. Bana göre bu o kadar çabuk olmayacak. En azından Marion Bell'in çok başarılı yönetmenliğini sergilemesi için. Bu stüdyonun Şangaylı sessiz film senaristi Irene Vox'la tekrar çalışacağını umuyoruz. Bayan Bell'in yönetmenliği sessiz filmden konuşan filme geçişin en başarılı adamı oldu. Bell lobinin uzak köşesinde duran Vox'u seyrediyordu. Kürk ve mücevherler içindeki sarışın senaristin yanında yakışıklı gri saçlı biri vardı. Bell'in kulağına geldiği kadarıyla bu adam onun ya kuzeni ya da kocasıydı veya ya çok zengin biri ya da beş parasız bir göçmendi. Bell'in dedektif gözleri bu adamın hapishanede yatmış biri olduğunu söylüyordu. Şimdi bu kadının bana kimi hatırlattığını anladım dedi.
Kimi?
O zamanlar sarışın değildi.
Kimi diye sordu Marion.
Bu geceye kadar senaristiyle hiç karşılaşmamıştı. Haberleşmeleri mektupla, telgrafla veya telefonla olmuştu. Oteline götürmeyi teklif ettim dedi Bell. Otomobildeyken ona iyi bak, sonra bana söylersin.
Vox ve Cavalier'si plazada kalıyorlardı. Bell ve Marion oraya J-198 torpido gövdeli Duesenberg'leriyle gelmişlerdi. Bu otomobil iki kişilik olduğu için Bell garaja telefon edip şehir arabası olan J-140'ı göndermelerini istedi. Bell direksiyonda gümüş saçlı adam yanında oturuyordu. Fakat adam hiç İngilizce bilmediği için Bell ondan hiçbir şey öğrenemedi.
''Evet'' diye sordu Bell plazadan ayrılırlarken. ''Aynadan gördüğüm kadarıyla çok samimi bir sohbete dalmıştınız. Kadın ne dedi?''
Hiç karşılaşmadan bütün bir filmi yaptığımız için konuşacak çok şeyimiz vardı.
Ne dedi?
Marion elini vites değiştiren kocasının elinin üstüne koydu. Şangay'da bir adet varmış. Geleneğe göre bir kadın yazarın, bir kadın yönetmeninin yakışıklı kocasını dudaklarından öpmesi gerekirmiş.
Sen ne dedin?
Şangay'da değiliz dedim.
Son.
Kitabın sonu. 11 Mayıs 2019 Sayfa 366